Rica edeyim. Duyuluyor mu sesim?
Tamam.
Sesim duyuluyor mu? Geldi. Tamam. Bir şekilde mikrofonum kapanmış, o yüzden bunu hain güçlerin bir saldırısı olarak değerlendirerek geçiyorum. Herkesin sorduğu, merak ettiği konu bu Taksim saldırısı ve onun peşinden Türkiye'nin Rojava'ya yeni bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmesini nasıl değerlendirdiğimi soruyorlar arkadaşlar. Bu bombayı kendisi patlattı ki Suriye'ye bir düzenleyebilsin, bir harekat düzenleyebilsin şeklindeki komplo teorisini diyeceğim. İnandırıcı bulmuyorum. Yani doğru değil. Öyle olduğunu katiyen zannetmiyorum. Hiçbir hükümet böyle bir şey yapmaz. Artı eğer Suriye'ye saldırmak istiyorlarsa ya da Rojava'ya girmek istiyorlarsa böyle bir bahaneye ihtiyaç burada. Birincisi şu. Yani Süleyman Soylu'yu seversiniz, sevmezsiniz. Söylemlerini ve üslubunu tasvip ettiğimi söyleyemem. Yani apaçık bir şey bu. Ay, şimdi sırası mı bunun bilmiyorum.
Merak etme, hiçbir şey duyulmuyor zaten.
Hiçbir şey duyulmuyor mu?
Bittin, donuyorsun devamlı. Çok kötü bir bağlantı oldu.
Çok kötüymüş bağlantı. Geldim ha, geldi çok iyi. Tamam, bağlantı nasıl? Nasıl geldi değil mi şimdi? Ha, şimdi oldu. Herkes oldu. Tamam. Arkadaşlar bir daha başlıyoruz. makineyi kapatıp açınca yanlış modeme bağlanmış arkadaş. Yanlış modeme bağlanınca da öyle olmuş. Halbuki bir de gerçek iyi modemimiz var. 2-3 hafta önceki krizden sonra özel olarak kurdurduğumuz bu sefer oldu galiba. Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan başlıyoruz. Kat başla. Buraya kadarını keseceğiz herhalde. Yayınlarken nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Neyse. Taksim patlaması ve Rojava'ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni harekatı konusunda konuşmamı istediler. Bu konudaki görüşlerimi istediler. Önce yanlış olduğunu düşündüğüm görüşü söyleyeyim. Efendim, niyetleri Rojava'ya savaş açmaktı, Suriye'ye girmekti. Bu yüzden hükümetin kendisi patlattı Taksim bombasını. Tezi iler tutar bir tarafı olmayan saçma sapan bir tez. Yani bunun sosyal medyada gördüğüm kadarıyla pek çok insan Türkiye'de buna inanıyor. Bu tabii çok acıklı bir şey çünkü hükümetin, devletin Türkiye'de inandırıcılığını ne derece yitirmiş olduğuna dair önemli bir şeydir, belirtidir. Bu da yani ciddi sonuçları olan ve kötü bir hadise. Fakat her neyse, demek ki devletin sözüne kimse güvenmiyor. Her türlü affedersiniz, puştluğu yapabileceklerine inanıyorlar. Böyle bir genel kanı var Türkiye'de, özellikle biraz mürekkep yalamış kesimlerde. Benim gözlemlediğim birkaç tane şey var. Birincisi şu. Şimdi İçişleri Bakanı'nın, Süleyman Soylu'nun üslubunu ve söylediği sözleri, benimsediği, kamuoyu önünde benimsediği yaklaşımları beğenmeyebilirsiniz. Ben de beğenmiyorum. Yani hatta çoğu zaman tüyler ürpertici buluyorum. Hatta çoğu zaman ülkenin kamu söylemini çürütmek ve mahvetmek konusunda etkili olduğunu düşünüyorum. Fakat sonuç olarak bu kişi Türkiye'nin İçişleri Bakanı, yani polisin, iç emniyetin başında olan kişi kalkıp çok net bir dizi mesaj verdi. Israrla altını çizerek, tekrar ve tekrar altını çizerek bu işin arkasında Amerikalıların olduğunu ima etti, söyledi aslında, açıkça söyledi. Yani işin arka planında kimler olduğunu biliyoruz vesaire vesaire gibisinden şeyler söyledi. Amerikan elçisinin taziyesini kabul etmiyoruz demek çok ciddi bir şeydir. Diplomatik bir meydan okumadır. Ve şu gerçek var ortada. Türkiye hükümet, hiçbir hükümetin ileri gelen bir üyesi 1951'den bu yana, 1945'ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile NATO ile ittifakımız konusunda bu derece net, bu derece kuvvetli bir söz söylememişti. Bu başlı başına bombanın kendisinden daha önemli bir haberdir. Haber değeri olan asıl budur. Sonuç olarak Türkiye denilen devlet 1951'den yana NATO'nun tutsağıdır. NATO bir zorbalık örgütüdür sonuç olarak ve Türkiye bunun kendi isteğiyle gidip bağlanmıştır. Fakat mecbur olduğundan bağlanmıştır. Ve o zamandan beri de paçasını kurtaramamıştır bundan. Açıkça ve meydan okuyarak bizim en büyük şehrimizin en önemli caddesinde geldiniz, bomba patlattınız anlamına gelen bir şeyin İçişleri Bakanı tarafından söylenmesi radikal bir yeniliktir. Yeni bir hadisedir. Yeni bir dünyaya atılmış bir adımdır. Bunun farkında mısınız bilmiyorum. Bir. Şimdi konuşmasında Türkiye'de uzun zamandan beri alışık olduğumuz işte terör örgütü PKK, PYD vesaire hakkındaki yalan ve hamasi kelimeler de harcandı. Ama dikkatli dinleyin ve dikkatle satırlarını ciddi bir şekilde okuyun. Çünkü adam Kürtler bunu yaptı demiyor. PKK bunu yaptı demiyor. Kullanıldı diyor. Arkasında başkası var diyor. Ve burada kastedilen şey şu değil. Yani Amerikalılar aptal, işte çeşitli romantik nedenlerle Kürt milliyetçiliğini destekliyorlar. O yüzden Kürtler de işte yüz buluyorlar. O yüzden Türkiye'ye saldırıyorlar. Böyle bir mesaj yok orada. Söyledikleri şu. PKK-PYD görüntüsü altında onların arkasından çalışan teşkilatın kimler olduğunu biliyoruz şeklinde bir mesaj verildi. Şimdi bu belki de Süleyman Soylu'nun şahsi siyasi görüşleridir. Belki de hükümetin çizgisinin dışında bir hamaset, bir iddia ortaya koyma ihtiyacını duymuştur. Ama böyle olmadığı çok açık. Çok açık çünkü bugün Suriye'de girişilen harekat şunu gösteriyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri de aynı fikirdedir. Yani son derece koordine, ortak bir akıl tarafından yönetilen bir süreç söz konusu. Yani İçişleri Bakanı polise hakim olabilir fakat silahlı kuvvetlere emir vermek durumunda değildir. Demek ki silahlı kuvvetler, emniyet ve muhtemelen istihbarat da ortak bir görüş çevresinde toplanmış bulunuyorlar. Ben bunu önemli bir gelişme olarak görüyorum. Suriye'de girişilmiş olan harekatı da Kürtlere karşı girişilmiş bir hareketten ziyade Kürtlerin arkasına sığınanlara yönelik bir eylem olarak değerlendirme eğilimindeyim. Tabii ki filler tepişirken arada çimenler ezilecektir ve bu çok üzücü bir şey. İnsanlar ölecek. Yani savaş kötü bir şey. Fakat önemli bir değişimin, yeni bir yönelişin belirtileri olduğunu düşünüyorum ben bu hareketin. 70 yıldan beri hiçbir Türk hükümeti sahibine karşı bu derece cesurca ve bu derece kuvvetli bir şekilde bir hamle yapmamıştı. Bunu bu şekilde görelim derim. Şunu düşünün. Sonuçta Rojava'da haklı bir mücadelesi var Kürtlerin. Çünkü 10 yıllar boyunca, bir yüzyıl boyunca Suriye hükümeti tarafından baskılandılar, aşağılandılar. Türkiye ile Suriye arasına sıkıştılar. Ve sonuçta bir şekilde bir fırsat bulup kendi bölgelerinde, kendi yurtlarında bir egemenlik oluşturdular. Fakat çok net bir şey var. Bunu Amerikalılar sayesinde yapabildiler. Askeri açıdan tamamen Amerikalılara bağımlılar. Onların desteğiyle, onların askeri gücüyle bir yerel yönetimi oluşturmayı başardılar. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken iki şey var. Amerika'nın uzun vadede bu politikayı sürdürebilmesi son derece güç. Çünkü bir karayolu bağlantısı yok. İşler sıkıştığında oraya ciddi miktarda asker sevk edebilecek bir imkanı yok. Bu hatayı çok sık yapıyor Amerikalılar. Afganistan'da da, Ukrayna'da da aynı tuzağa düşürdüler kendilerini. Aşırı kibirden ileri gelen, biz her şeyi başarırız, yani gücümüz olmasa bile blöfle götürürüz fikrine dayanan bir strateji üzerine kurulmuş görünüyor yaklaşımlar. Yani yarın öbür gün Suriye, Irak ve Türkiye üçü birden çık kardeşim oradan dediği noktada askeri olarak Amerikalıların yapabileceği fazla bir şey yok orada. Tırıs tırıs gideceklerdir. Vietnam'da, Afganistan'da, Irak'ta ve başka yerlerde nasıl müttefiklerini, yerel müttefiklerini satıp sırtlarını dönüp uçaklarına binip gittilerse Suriye'de de aynı şey yaşanacaktır Rojava'da. Dolayısıyla Kürt arkadaşlarımızın kendilerine müttefik oldukları güç konusunda belki biraz daha gerçekçi olmaları gerekir. Çünkü yanlış bir şey var ortada. Olayı Türkiye açısından düşünün. Türkiye güney sınırında bir Amerikan askeri üssünün oluşmasına tanık oluyor. Türkiye'nin bir Rojava'daki bir Kürt oluşumundan korkması söz konusu değildir. Öyle bir şey mümkün değildir. Ama Kürt oluşumu görüntüsü altında bir Amerikan kolonisinin kurulması Türkiye'nin sınırında Türkiye açısından son derece tehlikeli, uzun vadede çok büyük belalar oluşturabilecek olan bir problemdir. Unutmayın, hatırlayın, İncirlik'ti değil mi? İncirlik üssünün kapatılması söz konusu olduğunda tüm uluslararası basın, iyi zaten biz de sıkılmıştık Türklerin elinde olmaktan, çekeriz İncirlik üssünü, oradaki nükleer füzelerimizi de Suriye'ye taşırız. Suriye dedikleri Rojava, yani Doğu Suriye, oraya taşırız şeklinde bir tehdit dile getirilmişti. Şimdi bunu Türkiye'yi yönetenler açısından düşünün. Yarın öbür gün son derece kuvvetli ihtimaldir ki Türkiye ile Amerika'nın arası şeker renk oluşacak. Savaşmazlar fakat bozuşurlar birbirlerine karşı. Türlü çeşitli puşluklar yapma fırsatını veya ihtiyacını hissederler. Senin burnunun dibinde bir potansiyel olarak düşman, bir askeri gücün oluştuğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin Rojava konusunda ister istemez ve mecburen PYD-PKK meselesi gibi sunduğu ve pazarladığı ve dile getirdiği problemin arkasında aslında PYD-PKK problemi yok. PYD-PKK'nin müttefikleri problemi var. Amerika'nın oraya girişi var. Ve bu hadise önümüzdeki dönemde bence gitgide büyüyen, gitgide akutlaşan bir krizin temeli olacaktır. Bana bir de şey soruyorlar. Sende Amerikan düşmanlığı var, sende Amerikan düşmanlığı var. Neden bu noktaya geldim? Evet, bunu biraz bir size anlatmaya çalışayım. Bir düşündüm geçenlerde. Benim güncel dünyaya ilişkin bakış açım 1968, 69, 70, 71 yani ortaokuldan çıkıp liseye geçtiğim yıllarda oluştu. Vietnam Savaşı'nın gölgesi altında oluştu. Şekillendirici hadise buydu. Belirleyici hadise buydu. Vietnam Savaşı modern tarihin en büyük insanlık suçudur. Korkunç bir suçtur. Bana öyle geliyor ki İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'e atfedilen suçlardan daha ağır bir suçtur. Çünkü dev bir güç farkı vardı arada. Yani her açıdan, ekonomik açıdan, teknolojik açıdan, nüfus açısından olağanüstü güçlü olan bir devlet gidip orada tamamen anlamsız, tamamen hedefsiz bir katliam yaptı 7-8 sene boyunca. Bunun affedilebilir bir tarafı yoktu. Hiçbir zaman o nefret duygusundan, o tiksinme duygusundan kendimi arındırmadım, arındırmak istemedim o günden bu yana. Bir de bunun arkasında tabii o soğuk savaş söylemi, soğuk savaş retoriği, ideolojisi vardı. Genç kuşak muhtemelen hatırlamaz veya bilmiyor bunun ne olduğunu. Yani benim hiçbir zaman Sovyetler Birliği'ne veya Sovyet Bolşevik Komünizmi'ne bir büyük bir sempatim olmadı. Yani belli yönlerini takdir ettim. Onun ötesinde taraftarı olmadım bunun. Fakat buna karşı bir tedbir olarak buna karşı geliştirilen söylemin Amerika ve müttefikleri elinde nasıl bir ikiyüzlülük batağına, bir zorbalık bahanesine dönüştüğünü çok iyi hatırlıyorum. Yani siz Nixon zamanını yaşamadınız çoğunuz, benim yaşımda olanlar haricinde. Türkiye'de Demirel yıllarının, 12 Mart yıllarının, 12 Eylül yıllarının, Memduh Tağmaçların, Sadi Koçaşların, Kenan Evrenlerin, onlardan önce Faruk Sükanların söylemini, o söylemdeki iğrençliği, kabadayılığı, ikiyüzlülüğü, yalancılığı tatmadınız. Bunlardan nefret ederek büyüdük biz. Sonradan Amerika Birleşik Devletleri'ni daha yakından tanıma fırsatını buldukça olumlu ve olumsuz yanları konusunda daha ılımlı, daha çok yönlü düşünme fırsatını buldum. Sonra 1980'ler geldi. 1980'lerle birlikte işte Thatcher, Turgut Özal ve Ronald Reagan yıllarında neoliberalizm fırtınasına herkes gibi az ya da çok katıldım. Yani globalizasyon iyi bir şey. Sınırlar kalksın, bütün dünyaya sermaye ve seyahat özgürlüğü gelsin. Köhnemiş kurumlar, muhafazakar yapılar, din ve devlet tapıcılığı gitsin. Bunlardan kurtulalım. Daha özgür bir dünyayı, daha devlete değil sivil topluma yönelik bir dünyayı, onların özgürlüğünü ön planda tutan bir dünyayı savunduk. Gerçek solculuğun bu olduğunu düşündük. Gerçek 1789'da Bastili basanların takdir edeceği bir gelişme olduğunu düşündük. Ve madalyonun öbür yüzünü zannediyorum algılamakta geç kaldık, çok geç kaldık. Temel hadise şuydu. Piyasa, serbest piyasa fetişizmi altında, serbest piyasa bir kutsal bir değer olarak sunuldu. Serbest piyasadan kastın ne olduğunu belki yeterince düşünmedik. Çünkü serbest piyasa demek parası olan düdüğü çalar demektir. Özetle budur. Sermayesi olan istediğini yapsın. Başkalarının haklarıymış, başkasının çıkarıymış, doğaymış, toplumun ortak değerleriymiş, ahlakmış. Bunlar hiçbir şekilde bağlayıcı olmasın. Kamunun gücü bunları, bunlar karşısında zayıflasın. Yani devlet mümkünse eğer ortadan kaldırılsın ve özgürlük dedikleri şey paranın özgürlüğü. Sermayenin, sermayen varsa istediğini yaparsın kardeşim. Dünyanın ağzına sıçarsın. Kim ne karışır diye özetlenebilecek bir dünya görüşü savunuldu dünya çapında. Bunun olumlu yanları yok muydu? Vardı. Özgürlük gerekiyordu. Daha fazla özgürlük. Fakat işte bir de madalyonun öbür tarafı vardı. Çünkü özgürlük dedikleri şey sonuçta soygun özgürlüğüydü. Soygun özgürlüğü ise kaçınılmaz bir sonuç olarak polisi gerektirir. Yani arkanda silahlı güç yoksa soyamazsın. Yani gücüne dayanarak herhangi bir ahlaki boyut olmaksızın sadece benim hakkımdır istediğimi yaparım şeklinde. Eğer sen milyarlarca dolar kazanıyorsan birileri de der ki kardeşim o milyarlarda benim de hakkım var hadi siktir buradan der. Bunun önüne geçmek için silahlı güce ihtiyacım vardır ve gitgide özellikle 2000 yılından sonra belirginleşen bir polis devleti sistemi, polis terörü sisteminin ortaya çıkışıyla neoliberalizmin özgürlük iddiaları arasında nasıl bir bağlantı olduğunu, nasıl bir kaçınılmaz bağlantı olduğunu ne yazık ki bir hayli geç idrak ettik. Benim kişisel evrimimde diyelim bir en önemli yani şöyle diyeyim 2001 yılından itibaren dünyanın siyasi merkezi ve kültürel merkezi olan Amerika'da bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmeye başladım. Orada bir iktidar değişikliği oldu. Yeni bir zihniyet ve yeni kadrolar geçti başa ve ülkenin 200 yıldan beri temel değeri olan özgürlük konusunda birçok şey değişmeye başladı. Yani polis devletinin havası, totaliter bir zihniyetin havası esmeye başladı orada. Bunun peşinden Irak ve Afganistan savaşları geldi. Büyük bir kepazelikti. Irak saldırısını uzunca bir süre anlamaya çalıştım. Ne yapmaya çalışıyor bu insanlar? Nasıl bir büyük strateji içerisinde bunu yapıyorlar? Fikrini çözümlemeye çalıştım. Sonra yavaş yavaş anlaşıldı ki hiçbir büyük strateji yok. Sadece aptallık, başka bir şey değil. Konvoyluk, kibir ve körlük. Başka bir açıklaması yoktu Irak Savaşı'nın. Gittiler, ezdiler. Neden ezdiler? Çünkü ezebiliyorlardı. Sırbistan'ın bombalanması aynı şekilde bir kepazelikti. Dehşet verici bir kepazelikti. Bir ülkeyi, kocaman ve güzel bir ülkeyi, çok güzel bir ülkeyi, yani insanlarıyla güzel, sistemiyle güzel bir ülkeyi yerle bir ettiler. Koca koca şehirleri, sivil insanların yaşadığı binaları bombardıman ettiler. Niye ettiler? Çünkü gücümüz var, yaparız sana ne diyor adam. Fakat kafamda işin tamamen netleşmesi Suriye olayındadır. Yani Suriye'de, Suriye'yi az çok tanıyorum. Suriye'ye savaştan bir sene önce gitmiş ve uzun uzun gezmiştim. Ve çok sevmiştim. Güzel bir ülke. Güzel insanları olan bir ülke. Birçok yönüyle Türkiye'den daha güzel bir ülke. Ve inanılmaz bir şeydi. Bir büyük bir suçtur Suriye'de yapılan. Soykırım suçudur yapılan şey. Ve nedir? Amaç nedir? Belli değildir. Amacın ne olduğu bellidir. Suriye devletinin parçalanması ve zayıflatılması gerekiyordu ki İsrail'in başında potansiyel bir tehlike oluşturmasın. Artı Rusya'nın Akdeniz'deki tek üssü, tek dayanağı olan ülke bu niteliğini kaybetsin. Mahvettiler ülkeyi ve bir çıkış stratejisi olmadan, bir nihai bir amaç gütmeden bu işi yaptılar. Peşinden Covid kepazeliği geldi. Covid kepazeliği bence gene bir insanlık suçudur ve gene o rezaleti tasarlayan ve pazarlayanlar en ağır cezalara çarptırılmadıkça ben dünya hakkındaki kötümserliğimi korumaya devam edeceğim. Vesaire vesaire. Bu kısa keseyim çünkü çok uzattığım zaman beğenmiyor arkadaşlar. Ben de ne yapayım? Yetsin bu kadar diyeyim. Daha ayrıntılı girmem lazım bu konulara. Bizim geçen programda Kadir Mısıroğlu sorusuna cevaben verdiğim 3-4 cümlelik cevap şeyde Türkiye'de gene olay olmuş. Milyonlarca defa tekrarlanıp millet birbirlerine iletmiş. Ekşi sözlük denilen çöplük hop oturup hop kalkıyor. Azmış durum. Orada söylediğim bir şey vardı. Bir ifade vardı. Bir cümle vardı. Kemalcilerde ahlak duygusu yoktur, mevcut değildir diye. Bütün reaksiyon, yani gelen yorumlar, işte sosyal medyada yazılanlar, ekşi sözlükte kullanılan ifadeler sadece benim şeyimin söylediğim sözün ne kadar doğru olduğunu kanıtlamak dışında bir amaca hizmet etmiyor. Yani ne dediysem aynen öyle oldu. Yani muazzam bir ahlaki düşüklüğün ülke çapında yüz binlerce internet kullanıcısı çapında patlaması şeklinde yaşandı. Kadir Mısıroğlu'na ilişkin söylediğim iki tane çok da övücü olmayan, yani zeki bir adam dedim. Kendi alanında bilgili, orijinal bir duruşu var. Ha, fikirlerine katılmıyorum. İdeolojik duruşunun ve ön yargılarının benim açımdan hiçbir sempatikliği yok. Ve tasvip ettiğim bir yanı da yok. Ama adamın bir duruşu var. Bunu vatan mevzubahisse gerisi teferruattır diye özetlenebilecek olan Kemalist Nazi düşüncesinin bunu anlamasına imkan yoktur. Çünkü böyle bir kategori yok kafalarında. Fikirlerine katılmıyorum. Yanlış bir insan olduğunu düşünüyorum. Fakat en azından bir duruşu var. Böyle bir duruşu takdir edemez. Vatan mevzubahisse gerisi teferruattır düsturunu benimseyen bir insan. O yüzden ahlaksızlıklarını düşündüm. Ha, bu fikre de yeni varmış değilim. Bugün böyle polemik olsun diye yaptığım bir şey değil. 50 senedir bildiğim bir gerçek. 50 senedir çok somut olarak, çok birebir yaşanmış deneyimler olarak tanıdığım bir gerçek. Yani çocukluğumdan beri biliyorum Kemalist düşüncenin ne anlama geldiğini, Kemalist kültürün insanları, yani diğer birçok açıdan medeni sayılabilecek olan insanları nasıl düşürdüğünü çok iyi biliyorum. Ve dolayısıyla yıllardan beri değişmeyen fikrim odur. Türkiye'nin başındaki en büyük problem, en büyük çirkinlik, Kemalizm adı altında toplanan devletçi, ırkçı ve faşist düşünce tarzıdır. Bu konuda da fikirlerimi değiştirme niyetinde değilim. Birisi Picasso'yu sormuş, ona girmeyeceğim. Çünkü onun da cevabı biraz uzundur. Fazla uzatmayalım diyorlar. Christopher Nolan'ın yeni bir filmi geliyor. Oppenheimer ile ilgili. Atom bombası ve Einstein, Oppenheimer ve kendisinin sıkı komünistliği gibi o döneme ilişkin araştırma ya da okumalarınız olmuş muydu diye soruyor bir arkadaş. Tesadüfe bak ki 1969-70 filan gibi tarih olmalı. Yani ortaokul 3. sınıftayken veya 2. sınıftayken hayatımda annem ve babamla birlikte gittiğim ilk tiyatro oyunu, çocuk oyunları filan haricinde neredeydi? Şehir tiyatrolarındaydı galiba İstanbul'da. Acaba Beklan Algan mıydı sahneye koyan? Hatırlamıyorum. Oppenheimer davası diye bir oyun sergilenmişti. Hayatta gördüğüm ilk tiyatro oyunudur. Ne kadarını anlamıştım bilmiyorum ama anlamıştım tahmin ediyorum. Yani o kişisel olarak komünist olan, sosyalist olan fakat Amerika'nın bir şekilde kaderin getirdiği bir oyunla Amerika'nın savaş teknolojisine katkıda bulunmuş, yani atom bombasını geliştiren ekibin başında olan ve bunu bunun sonuçlarını görüp vazgeçmeye çalıştığı noktada McCarthy döneminin soruşturmalarına, kovuşturmalarına uğramış olan bir kişinin trajedisi, bir çıkmazı olarak, bir ahlaki ikilemi üzerine bir oyundu. İyi bir oyundur herhalde. Şu anda görsem ne hissederim bilmiyorum. İkinci meşrutiyetin ilanı resmi tarihteki gibi mi? Vatansever halk ve sular Balkanlar'da dağa çıkıp devrim mi yaptılar? İnandırıcı mı? Bir askeri darbe mi aslı olan ya da bürokrasi içi bir çekişme miydi? Bunların hiçbiri değildi. Yeterince bilinen bir konu. Yani bir iki tane kitap okusanız oldukça net bir fikir edinirsiniz. Halk hiçbir şekilde hareketin içinde değildi. Halk, yani sivil halk. İki tane, bir değil iki tane önemli olay vardı. Biri şu. Yani Abdülhamid'in son yıllarında 1900'den itibaren 1895'ten sonra ülke muazzam bir durgunluk, boğucu bir sessizlik ve çürüme durumuna girmişti. Gitgide içine kapanan, gitgide sarayın birkaç koridorundan ibaret kalan bir yönetim anlayışı, gitgide yaşlanan, olağanüstü yaş ortalaması çok yükselen bir yönetici kadro, gençlerin tümünün, biraz okumuş, biraz iyi eğitim görmüş gençlerin tümünün rejim tarafından kuşkulu, düşman, muhalif olarak görüldüğü ve baskıya uğradığı bir dünyada yaşanıyordu. Sansür korkunç boyutlardaydı. Bürokrasi küflenmiş ve durgunlaşmış, yolsuzluk alıp başını gitmiş öyle bir ülkede yaşanıyordu. Bu süreçte Makedonya patlak verdi. Makedonya 1903'ten 1904'ten itibaren büyük bir ayaklanma halindeydi. Makedonya'nın peşinden Arnavutluğun isyan haline geçeceğine dair bir his, bir beklenti vardı ki sonra 1910'da başladı Arnavutluk isyanı. Makedonya'daki, yani Selanik'teki askeri kadrolar, özellikle genç askeri kadrolar, özellikle okullu olan önceki askeri yönetici kadrodan çok farklı bir zihniyetin ve eğitimin ürünü olan gençler isyan halindeydiler ve hükümet bir dizi yanlış politikayla bu isyanın patlak vermesine yol açtı. Yani bu Makedonya'da örgüt faaliyeti içinde bulunan subayları tutuklamak için müfettiş gönderdiler. Müfettiş trenden indiği dakikada vuruldu. Makedonya şeyde, Selanik'te. Bir tane daha gönderdiler. O da vuruldu. Bu noktada artık sürdürülemez bir durum var. Diğer yandan az üzerinde durulan bir hadise aynı anda hem şeyde Selanik'te hem Erzurum'da patlak verdi isyan. Ve Erzurum'da isyan tamamıyla Taşnak Partisi'nin yani Ermenilerin önderliği altındaydı. Erzurum'da siyasi öncülük rolü, yani devlet memurları dışında şehrin nabzını tutan ve şehirde aynı zamanda sermayeyi kontrol eden ve aynı zamanda eğitimi kontrol eden zümre Ermenilerdi ve onlar da Rusların desteğiyle ya da Ruslardan aldıkları ilhamla devrimci bir kaynaşma içindeydiler. Aynı anda yani hakikaten şaşırtıcı bir şekilde aynı günde bir ucu Selanik'te bir ucu Erzurum'da olan iki ayaklanma patlak verdi ve çarpıcı olan şudur, birkaç saat içinde Abdülhamit rejimi çöküverdi. Çünkü tamamen içi boşalmıştı. Bir görüntüden yaşlı ve son derece yalnız bir adamın, son derece yalnız yani çevresinde güvenebileceği hiç kimseyi bırakmamış olan bir adamın çaresizliğini orada görüyorsunuz. O güne kadar bir alışkanlıkla ya da sonuçlarından korktukları için insanlar boyun eğmişler Abdülhamid'e. Birdenbire hop sağdan soldan bir takım gürültüler çıkınca aa boş ver Abdülhamid'e denildi ve Abdülhamid bir anda yok oldu. Yani otoritesi bir gün içinde, yarım gün içinde, sabahtan akşama kadar çöküverdi. Bu yani siyasi devrimler nasıl olur konusunda çok önemli bir derstir. Çok çok öğretici bir hadisedir. Sovyetler Birliği'nin çöküşü de buna benzer bir şekilde oldu. Aniden gidiverdi. Doğu Almanya'nın çöküşü, Romanya'da Çavuşesku diktatörlüğünün çöküşü. Yani bir yıkıldılar. Tarih boyunca yakılıp yıkılan kütüphaneler hangileridir? En büyük kitap kıyımı nerede ve kim tarafından yapıldı? İki tane meşhur var. Yani kütüphane yakmak denilen, yani bildiği sonuçları olan, kopyaları bulunmayan kütüphane yıkımları iki tanedir. Birincisi İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılışıdır. Çok tuhaf bir şekilde bunun tam tarihini kimse bilmiyor. Fakat öyle görünüyor ki genel kabul o ki 4. 5. yüzyılın en sonu veya 5. yüzyılın ilk yarısı içinde İskenderiye büyük bir Hristiyan taassubunun kaynaşmasına sahne oldu. Ve o dönemde bir devrimdi bu, büyük bir sosyal devrimdi Hristiyanlığın egemen olması ve en radikal şekilde yaşandığı yer Mısır'dı. Ve Mısır'da olsun, aslında İtalya'da olsun, Anadolu'da olsun bu yeni hareketin, bu devrim hareketinin temel yaklaşımı şuydu. Geçmişe ait olan her şey kötüdür. Egemen sınıfın kültürüdür. Egemen sınıfın kültürü yok edilmelidir. Heykelleri kırılmalıdır, binaları yıkılmalıdır, kitapları yakılmalıdır. Ve bu çerçevede İskenderiye Kütüphanesi'nin şöyle bir özelliği vardı. Düşünün ki matbaanın olmadığı bir çağda el yazması, tüm kitapların el yazması olduğu bir çağda birkaç kuşak boyunca Mısır'ın, dünyanın en zengin ülkesi olan Mısır'ın Ptolemeus hanedanından kralları, dünyada kulaklarına gelen, işittikleri veya tesadüf ettikleri bütün kitapların kopyalarını çıkartıp kütüphaneye koymuşlardı. Şey diye anlatılır, İskenderiye limanına gelen gemilerde ilk önce kitap kontrolü yapılırdı. Herhangi bir kitaba sahip olan insanların kitaplarına el konurdu. Bunların el yazması, kopyaları çıkarılıp artık şansım varsa sahibine orijinali iade edilir. Bu şekilde antik çağın, antik Yunan ve Roma medeniyetinin tüm kitabiyat varlığı İskenderiye Kütüphanesi'nde toplanmıştı. Yok oldu. Bunun sonucu olarak eski Yunan ve Roma dünyasının edebi, felsefi ve bilimsel üretiminin muhtemelen %90'ı veya daha fazlası bir daha geri gelmeyecek şekilde kayboldu. Yani şöyle bir şey düşünün. Antik Atina tiyatrosu, antik trajedileri hakkında az buçuk bir bilgimiz var. Toplam 40 tane mi? 37 tane eski Yunan trajedisi elimizde mevcut. Bunlar İskenderiye Kütüphanesi'nde bir derleme kitap, tek nüshası olan bir derleme kitap. Belli başlı 3 büyük tiyatro yazarından 7'şer oyun içeren bir kitap. Tesadüfen bir kopyasının korunmuş olmasının sonucunda bugün elimizde. Yoksa gitmiş olacaktı. Yani iki kaynağımız vardır. Bir bu 21 trajediden oluşan bir külliye, bir kitap, bir derleme kitap. İkincisi çok ciltli, yani muhtemelen 12-13 ciltli bir tiyatro Euripides'in tiyatro derlemesinden İta ve Iota harfleriyle başlayanlar, yani 5. cilt diyelim. O kalmış elimizde. Bu kadar. İskenderiye ile birlikte muhtemelen aynı tarihlerde dünyanın çeşitli başka yerlerindeki kütüphaneler, Bergama'daki kütüphane, Roma'daki bir takım kütüphanelerde yok edildiler. Yani bir devrimci fanatizmin bir sonucu olarak bunlar yok edildiler. Ki bugünün dünyasında da buna benzer eğilimlerin gitgide arttığını, yükseldiğini hissediyoruz, görüyoruz. İkinci bir olay tabii İslam medeniyeti döneminde Bağdat'ta halifelerin, Abbasi halifelerin oluşturduğu muazzam bir kütüphane olduğundan söz edilir. Şöyle bir fikir vereyim. Endülüs'teki Kurtuba'da, yanılmıyorsam Kurtuba'daki kütüphanenin 100 bin cilt içeren ve o tarihlerde Hristiyan Avrupa'daki en kabadayı kütüphanede 3-4 bin ciltten fazla kitap bulunmadığı bir çağdan söz ediyoruz. Ve Bağdat kütüphanesinin, Kurtuba'daki kütüphanenin, Gırnata mı Kurtuba mı şu anda emin olamadım, Kurtuba'daki kütüphanenin Bağdat'taki kütüphanenin ancak 10'da biri olduğunu biliyoruz. Yani böyle bir devasa bir kütüphane oluşturmuşlar. Bunu da 1200'lü yıllarda Moğollar yaktı diyebilir. Moğollar Bağdat'ı işgal ettiklerinde siz bize direnir misiniz, al sana direniş deyip kütüphaneyi yok etmişler. Bu da muazzam bir bilgi kaybı, muazzam bir literatür kaybına yol açmıştır. O da açık. Bağdat'taki kütüphane hakkında çok etkileyici, çarpıcı bir tane kaynak vardır. O da İbni Nedim'in aşağı yukarı 1000 yılında ya 990 yılında, yani bu yanma hadisesinden 200 küsur yıl önce yazmış olduğu bir sihrist vardır. Bu İbni Nedim'in kütüphane memurluğu veya kütüphane görevliliği, görevi sırasında elinden geçen veya duyduğu, birilerinde görüp de merak ettiği tüm kitapları kısaca anlattığı ve konularından söz ettiği bir koleksiyondur. Bende şeyi var, İngilizce tercümesi var, şu kalınlıkta bir şeydir. 990 senelerinde Bağdat'ta meraklı ve yetkili bir kişinin elinden geçmiş olan, gözüyle gördüğü ve kulağıyla duyduğu kitapların bir dökümüdür. Konulara göre tasnif etmiş, işte yazarlarına göre tasnif etmiş. Falan yazarın şu şu şu şu şu kitapları vardır. Ayrıca şöyle bir kitabı da varmış diye duydum fakat onu görmedim gibisinden not almıştır. çarpıcı bir şeydir, çalışmadır. Çünkü bir medeniyetin, bir çağın komple kültürel röntgenini çeken bir eserdir. Geçmişte Almanların kendi dillerinde sadeleşmeye gitmesinin Türk dil devrimiyle ne gibi benzerlikleri ve farklılıkları var? Alman dili 18. yüzyılda yoğun bir Fransızca ve Latince istilasına uğramıştı. Yani Leibniz zamanında yahut Winckelmann zamanında bir Almanca metinde neredeyse serbest bir şekilde istediğin kadar Fransızca kelime söylüyordu. 19. yüzyıl Alman milliyetçiliğinin coştuğu dönemdir. Dilde sadeleşme değil, aslına dönme. Yani Alman köklerine dönme. Alman halk dilini araştırma, tarihi Almanca metinleri araştırma, yeni kelimeler bulma ve Fransızca ve Latince kökenli kelimeleri saf Almanca kelimeleri getirme hırsı. 1800'lerin başında, yani ilk Napolyon zamanında 1805-1806 gibi bir tarihte başlar. İşte Fichte vesairenin önderliğinde ve 20. yüzyıl başına kadar, yani Nazi rejimi dönemine kadar, 1930'lara 40'lara kadar 120-130 yıllık bir süreç de devam eder. 1945'ten sonra gene vazgeçtiler bu sevdadan. Türkiye'deki dil devriminin özellikle bir takım aşırı kanatlarının, aşırı fiilinin oluşmasında Alman etkisinin ciddi rolü vardır. Yani ırkçılık politikaları, ulusal yeniden uyanış, köklere dönüş ideolojisi önemli oranda Alman milli ideolojisinden etkilenmiştir. Oradan temalar almıştır, oradan fikirler almıştır. İstanbul Üniversitesi'nde 1908'den itibaren çok sayıda Alman hocalar vardı. Türkiye'den Almanya'ya ve Viyana'ya okumaya giden çok sayıda öğrenci olmuştu. Bunların etkisi ciddidir. Yalnız bir fark var. Almanca'nın oturmuş ciddi bir yazılı geçmişi vardı. Yani hiçbir zaman bir radikal kopuş yaşanmadı, öyle bir ihtiyaç olmadı çünkü. Var olan büyük bir gemi, bir transatlantik gibi düşün. Onun rotasında belli bir, birkaç derecelik bir rota değişikliği yaşandı. Oysa Türkiye'de farklı bir durum var. Ve bunu birkaç kere daha da söyledim. Gitgide kafamda bu netleşiyor. Türkiye'de bir tane dil devrimi olmadı. İki tane dil devrimi oldu. 80-90 yıl arayla. Tanzimat Osmanlıcası bir dil devrimidir. Yani Osmanlı elit dilin, Osmanlı yönetici sınıf dilinin bir hali, bir yazılı üretimi vardı. Fakat bu Türkçe değildi, başka bir dildeydi. Osmanlıcaydı. Yani vatandaş anlasın diye değil, vatandaş anlamasın diye yazıya geçirilen bir dildi. 1830'lardan 40'lardan itibaren iki tane olay gerçekleşti. Bir, gazetecilik diye bir şeye başladı. Gazeteler yayınlanmaya başladı. Eski Osmanlıcayla gazete yazamazsın, çıkartamazsın, mümkün değildir. Yani alakası yoktur çünkü. Bunun için gerekli aletlere sahip değildir Osmanlıca. Osmanlıcanın işlevi başka. Demek ki 1830'lardan itibaren bir dil gerekti. Orta sınıfın anlayabileceği bir dil, yazı dili gerekti. İkincisi bir büyük bir devlet bürokrasisi oluştu ve bu bürokratları yetiştirmek için okullar kuruldu. Bunların dili, yazı dili nispeten basit, yani noktalama işaretleriyle ayrışmış, orta düzey eğitimli birinin anlayabileceği bir dil ihtiyacı oluştu. Bunu sıfırdan kurdular Tanzimat döneminde, eski Osmanlıcanın kelime hazinesinden kısmen yararlanarak, Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler türeterek uydurma bir dil yarattılar. Fakat o, yani Osmanlı Devleti'nin batışıyla birlikte bu dilin de miadı doldu. Dolayısıyla 1840'dan 1850'lerden 70 yıl sonra bir daha sıfırdan yeniden bir yazı dili üretmek gerekti. Almanların karşılaştıkları sorunlardan farklı bir sorundan söz ediyoruz. Farklı bir ihtiyaçtan söz ediyoruz. Yeter. Süryani etnik kimliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Asuri, Arami, Keldani gibi kimlikleri de var. Bunlar tek bir etnik grup mudur? Eğer öyleyse bu kimlik ayrımları nasıl ortaya çıktı? İlginç bir konu, çok ilginç bir konu. Bir ara bu bayağı benim takmıştım kafaya. Güneydoğu'ya çok sık gittiğim bir dönemde Mardin'de, Midyat'ta, Adıyaman'da Süryani dostlarla epey sohbetlerim olmuştu. Yani şöyle bir hadise. Çok küçük bir azınlık Süryani toplumu. Yani Türkiye'de ve Suriye'de, hadi Maronileri de sayarsak Lübnan'ı da onlara katalım. Gerçi değiller ama olsun. Bu bölgede yaşayan, sayıları çok az kalmış bir Hristiyan topluluk. Ortak özellikleri Hristiyan olmaları. Ama en az benim bildiğim 5 ayrı mezhep ve birbirlerinden katiyen hoşlanmayan 5 ayrı mezhep. Peki dil birliği var en azından diyelim. Dil birliği de yok. Çünkü Süryanilerin büyük bir kısmı sadece Arapça biliyor, Arapça konuşuyor. Süryanice adı verilen Midyat'ın Troyo dili bambaşka bir dil. Suriye'de Saidnaya vesaire gibi kasabalarda konuşulan dil de bundan farklı bir dil. Yani bir ortak Süryani dili de yok ortada. Kilise dili, eski Süryanice ortaktır dese o da değil. Çünkü Doğu Süryanicesi ile Batı Süryanicesi farklı ve çoğu mezhepte Arapça kullanılıyor. Ortak bir kimlik var mı orada veya olabilir mi? Süryani arkadaşlara sormak lazım. Yani şimdi ben ne desem yanlış olacak. Şunu söylemek mümkün. Bir zamanlar, 2000 sene önce bir ortak sayılabilecek bir kültür vardı. Ortak bir, yani yakın doğu denilen şeyin, yakın doğu kültürü denilen, orta doğu kültürü denilen şeyin sahibiydiler. Yani tüm Suriye'nin, büyük Suriye'nin, yani Türkiye'nin güneydoğusunu da içeren, Filistin'i de, İsrail'i de içeren, hatta Musul ve Kerkük'ü de içeren Büyük Suriye'nin ortak kültürüydü, ortak bir bilinç vardı. Ve özellikle Bizans'ın, Roma İmparatorluğu'nun zayıfladığı bir dönemde kuvvetli bir ortak kimlik olarak, kuvvetli bir kültürel hareket olarak kendini gösterdi. Kısa bir dönem için dünyanın hakimi olmaya yüz tuttular ya da kendilerini öyle gördüler. O çağın anılarıdır gibi geliyor bana. Süryani milletini hala bir şekilde bir arada tutan şey. Bu kadar diyeyim. Yani biraz yüzeysel oldu belki. Biliyorsunuz bir Süryaniler iki büyük krizde, iki büyük dini krizde bölünmüşler. Önce Nasturi hareketi çıkmış. Bizans bunları zındık ve düşman ilan etmiş. Bunun üzerine İran'a sığınmışlar. Ve İran'a özgü, eski İran İmparatorluğu'na, Sasani Devleti'ne özgü bir Hristiyan mezhebi olarak şekillenmişler. Diğer yandan Bizans sınırları içinde kalan, yani bugünkü Suriye ve Güneydoğu Anadolu'da kalan Süryaniler ise öbürlerinden bir 40-50 sene sonra ve 30 yıl sonra bu sefer başka bir zındık sayılan çizgiye kapılıp onlar da bugün Süryani Kadim Kilisesi adı verilen, Yakubi Kilisesi adı verilen ayrı bir mezhebi oluşturmuşlar. Bu ikisinin arasında çok kuvvetli bir sınır vardır ve halen bugüne kadar o sınır aşağı yukarı Dicle Nehri'dir. Dicle'nin doğusu eski İran, Nasturi geleneğini sürdüren çeşitli mezheplerin yurdudur. Dicle'nin batısı, yani eski Rum diyarı, Bizans Rum İmparatorluğu ise Süryani Kadim Kilisesi ve Yakubi Kilisesi'nin devamı olan, ondan türeyen mezheplerin yurdudur. İki ayrı. Her iki grubun da bir kısmı daha sonra Katolik olmuş Batılıların teşvikiyle. Ama Nasturilerin Katoliği ayrı çeşittir. Yakubilerin Katoliği ayrı çeşittir. Ayrı iki mezhep, ayrı iki kültür, ayrı iki teşkilattır. Uzun hikaye. Şeyleri de farklı. Kullandıkları kilise ayinleri farklı, dil ve hatta alfabenin yazılış biçimi bile farklı. Yani bir tarafta Kuzey Irak'ta ve Türkiye'de işte Siirt, Nusaybin, Cizre daha ziyade, Cizre ve Hakkari üçgeninde yaşayan Süryanilerle Kuzey Irak Süryanilerinin dini gelenekleri farklı. Beri tarafta Halep ve Mardin, Midyat, Adıyaman bölgesinin Süryanilerinin mezhepleri farklı, dilleri farklı, geçmişleri farklı. Bilmiyorum, umarım yanlış bir şey söylemedim. Denizli'deki askerlik anılarınızı anlatmadınız, eksik kaldı. Ve Denizli hakkında ne düşünüyorsunuz? Askerliğimi 86'da yaptım. Isparta'da yaptım. Ali Nesin'le birlikte askerliğimizin 3. ayında tutuklandık. 3 ay hapis yattık. Sonra beraat ettik, çıktık. Daha doğrusu ciddi olan her şeyden beraat ettik. Ben sadece tabur komutanına gıyabında İbne Pezevenk dediğim için 2-3 aylık bir hapis cezası çarptırıldım. Şimdi o hapis cezasının çok fazlasını da yatmıştım tutuklu olarak. Önemli değil, yani benim alacağım vardı devletten, önemli değil. Şöyle bir madde varmış kanunda. Olmazsan eğer tutukluluk süren askerlikten sayılıyor. O yüzden Ali'nin tutukluluk süresini askerliğe saydılar. Onu şey yaptılar. Terhis ettiler. Benim yattığım süreyi askerliğime saymadılar. Dediler ki 3 hafta daha askerlik yapacaksın. 3 hafta. İyi dedik. Normal olarak böyle küsuratı kalınca insanın askerlikten askerlik şubesinde yaptırılır askerlik. Yani İstanbul'daysan İstanbul askerlik şubesinde 3 hafta işte kahve çay getirir götürürsün komutanlara, olur biter. Fakat gayrimüslim olunca askerlik şubesinde askerlik yapılamazmış. Onun için yeniden askere gidecekmiş. Peki dedik, Denizli'ye gittim. 3 hafta askerlik yaptım Denizli'de. Bir takım şeyler sezmeye başlamıştım o 3 hafta sırasında. Bitti 3 hafta, terhis günü geldi. O zamanki arkadaşım olan hanımefendi de arabayla gelmiş, şeyde bekliyor, Nizamiye'de beni bekliyor ki ben çıkacağım diye. Öğlen oldu, saat 4 oldu, 5 oldu, hala haber yok. En sonunda dayanamadım, kalktım alay komutanlığına gittim, yazıhaneye gittim, ne oluyor benim iş diye. Vay dediler, sen izinsiz birliğinden ayrıldın, buraya geldin. Şak, disiplin cezası, bir hafta ceza. Hayda, aynen yakaladılar beni, götürdüler cezaevine. Bir koğuşa koydular ve girer girmez şey belli oldu. Yani orada hazırlıklı koğuş, orada bir şey yapacaklar, şişleyecekler veya en azından dayak atacaklar. Bunu hissettim. Tacizler başladı, üstüme gelmeye başladılar. Ben de öyle düşünürken ne oluyor burada? Çünkü şeyi söyledi orada, bizim oradaki binbaşı mıydı, albay mıydı hatırlamıyorum. Isparta'da gıyabında İbne Pezevenk dediğim adamın arkadaşıymış, bunu bana yüzüme karşı söyledi. Ve çok netti, yani bunun hesabını senden soracağız gibi bir durum var. Bir saat kadar kaldım o koğuşta ve ben bir hafta buradan nasıl sağ çıkacağım diye düşünürken birden cezaevi yöneticisi geldi. Yanında 3-4 kişiyle. Ya dedi, sana Ankara'dan telefon geldi dedi. Dedim, bu koğuşta kalmayacaksın dedi. Peki dedim. Beni oradan aldılar. Bir tane yaşlı adamın bulunduğu bir başka koğuşa attılar. Bir hafta geçirdim orada. O Ankara'dan telefon eden kimdi? Neden etti? Nasıl bir tezgahtı? Bugüne kadar çözebilmiş değilim. Bir haftanın sonunda saldılar beni. Kalktım İstanbul'a gittim. O sırada Gabriele de, o arkadaşım beni gelip Nizamiye'den almayı başaramayan arkadaş, bir işi çıkmış, Almanya'ya gitmiş, evi de iki tane Amerikalı herife teslim etmiş. Ben eve girdim, iki tane tanımadığım adam, hop ne oluyor burada derken hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Benim seyahat yazarlığım o gün başladı. Enteresan bir olaydır. Fiziksel olarak Avrupa özellikleri taşıyan beyaz insanın beğenilme sebebi nedir? Güç, seksapeldir, bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Yani 500 seneden beri dünyanın egemen zümresi olmuşlar. Özellikle bu egemenlik 19. yüzyılda çok şiddetli ve net bir boyut kazanmış. 20. yüzyılda da devam etmiş. 21. yüzyılda bunun sonuna geliyoruz. Geldik bile. Bunun sonucu olarak Avrupalıya benzemek eşittir eğitimli olmak demek, kaliteli işler yapmak demek, güçlü olmak demek, modanın ve sanatın sahibi olmak demek. Ve tabii Avrupa'dan kaynaklanan, Avrupa'dan ve daha sonra Amerika'dan kaynaklanan muazzam bir kültürel ürün muhatabı olmak demek. Yani dünyada herkes, Çinliler, Japonlar, Hintliler, Afrikalılar, Güney Amerikalılar Amerikan filmleriyle yetişiyor. Avrupa romanları okuyor. Yani dünyanın herhangi bir ülkesinde bir genç insanın ilk okuduğu 10 romanın 8'i Avrupa klasikleri. Bunun etkisi çok net. Ve şeyle kıyasla, Avrupa'nın egemen olmadığı dönemin ön yargılarıyla kıyasladığın zaman mesela şöyle bir şey. Arap kaynaklarında mesela Cahiz diye bir adam vardır. 9. yüzyıl mıdır? 10. 9. yüzyıl olması lazım. Bağdat toplumu hakkında bize birçok bilgi verir. Onu söylediği şey şudur. Allah bizi özenerek, bezenerek yaratmış. Çünkü her şeyin ılımanı ve ortası makbul olduğu gibi ne çok beyaz ne çok siyah olan Arap milleti dünyanın en güzel milletidir. Herkesçe bilinen bir gerçektir diye. Çünkü beyazlar ciltleri güneşten yanar, hastalıklı bir görüntüleri vardır ve sağlıkları da hiçbir zaman çok iyi olmaz demiş. Siyahlar demiş, malum onlar zaten çok iyi dans ederler, güzel koşarlar fakat diğer özellikleri yoktur ve bir dudakları yerde bir dudakları gökte olduğu için çirkin bir ırktır. Güzel ırk, orta ırk olan ve cildi kızıla çalan Araplardır. Akdeniz halkıdır demiş daha doğrusu. O dönemin önyargıları böyle. Şeyi de söyleyeyim, Çinliler genelde Avrupalıları çok çirkin buluyorlar. Özellikle birçoğundan duyduğum şey, ya o ne burun öyle ya, burunları sanki böyle takma gibi. Bu ifadeyi Çinli dostlardan tekrar ve tekrar duydum. Çin'den veya Çin'e benzer ülkelerden ilk kez batıya gelenlerin ilk tepkisi o oluyor. Herkesin burnu takma gibi, maske takmışlar gibi. Yes. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayınladığı 40 küsur ciltlik İslam ansiklopedisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çalışma mıdır? Şaşılacak kadar evet, iyi. Yani şaşırtıcı bir şey ama evet. Sık sık kullanıyorum internetteki versiyonunu. Ve genellikle şüphesiz yani İslam kültürünün belli ön yargıları var. Belli saplantıları var. Aşmadığı veya aşmak istemediği bir kültürel bagajı var. Bu zaman zaman rahatsız edici boyutlara varabiliyor. Fakat pek çok hadisede, pek çok maddede, yani öyle az buz değil yüzlerce maddede şeyi teslim etmek zorundayım. Ciddi araştırmayla yazılmış, düzgün yazılmış, sağlam bilgiler veren, kaynak gösteren, Türkiye standartlarının bir hayli üzerinde olan bir eser, bir çalışma, kolektif bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Gerek İslam dini, gerek İslam tarihi, gerekse Türk ve Osmanlı tarihi konusunda güvenilir ve kaliteli bilgi veren bir ansiklopedi. Şaşırtıcı bir şey ama böyle. İttihatçılar Ermenileri neden Rusya'ya sürmedi? Böyle olsaydı bir soykırımdan bahsedebilir miydik? Rusya'ya sürmeleri çılgınlık olurdu. Rusya'ya sürülmek deneyimi var ülkenin. 1829'da, 1828-29 harbinin sonucunda Erzurum vilayetindeki, o zamanki Erzurum vilayeti bugünkü Ağrı'yı ve Kars'ı da kaplar. Hatta Bayburt'u da katlar. Büyük bir, çok büyük bir vilayet. Bu vilayette yaşayan Ermenilerin tamamına yakını Rusya'ya göçtü. Katliam korkusuyla göçtü. Yani 1829'da soykırım gündemdeydi. Osmanlı zamanından söz ediyoruz. Savaş sırasında, 28-29 savaşında bu bölgenin Ermenileri Rusları kurtarıcı olarak karşılamıştı. Tıpkı bugün Ukrayna'da Donbas bölgesindeki ve güne genelde ülkenin doğu Kherson'daki yerli halkın Rusları kurtarıcı olarak karşılaması gibi Ermeniler de Ruslar Erzurum'u işgal etmişti. Bütün bölgeyi işgal etmişti. Bir yıl kadar kalmışlardı. Savaşın sonunda bütün Ermenilerin kesileceği rivayeti çıktı. Ne derece rivayetli, ne derece gerçekçiydi bilmiyorum. Fakat böyle bir korkunç bir panik yaşandı. Ve çok kısa bir süre içinde, çok kaotik koşullarda tüm vilayetin Ermeni halkı, ki o tarihte vilayetin belki yarıdan fazlası, belki üçte ikisi Ermeniydi, Rusya'ya göçtü. Bugün Ermenistan adı verilen ülke ve Gürcistan'ın güney ucu, güney batı ucu o dönemde Ermenileşti, Ermeni Rus'a kavuştu. Ve bu Türkiye açısından son derece sakıncalı sonuçlar doğurdu. Çünkü sınır boyunda, sınır başında sana düşman olan, senin askeri ve politik yayılma hedeflerinin önünde engel teşkil eden bir ulusal varlık meydana çıktı. Yani daha önce bu bugün Ermenistan olan topraklarda Ermeni nüfusu oldukça kısıtlıydı, düşüktü. 1829'dan sonra orada bir Ermenistan yaratılmış oldu. 1915'e gelindiğinde Rusya ile savaş halindeydi Osmanlı Devleti ve bu savaşı kaybetmesi ihtimali son derece güçlüydü. Eğer kaybederse savaşı, ülkeden kovduğun insanlar geri gelecek ve tazminat talep edecek, mallarını, mülklerini talep edecekler. Belki de Rusya ve ülkenin büyük bir bölümünün Rusya'ya veya Rusya'nın himayesine verilmesi için bir diplomatik gerekçe oluşturacak. Sınırın hemen öteki tarafında yaşayan büyük Ermeni kitleleri. Dolayısıyla böyle bir şeyi akıllarına dahi getirmediler. Böyle bir şeye imkan vermediler. Sadece Van özelinde şöyle bir şey yaşandı. 1915'te tam soykırımın, katliamın en sıcak günlerinde Ruslar Van şehrini ele geçirdiler. Ve doğal olarak Ermenilerce büyük kurtarıcı olarak karşılandılar. Birkaç ay sonra 1916 yazında yanılmıyorsam Türk tarafı bir kontratağa geçti ve Van'ı geri aldı. O sırada, yani bu ikinci olay sırasında, Van ilinde kalan tüm Ermeniler Rus ordusuyla birlikte Rusya'ya çekildi. Bugünkü Ermenistan'a çekildiler. Orada 2-3 sene boyunca savaş sürdüğü dönemde mülteci kamplarında yaşadılar. Korkunç zayiat verdiler. Yani Ermenistan'a sığınmayı, o zaman Ermenistan değildi tabii, Rusya'ya sığınmayı başaran Van Ermenilerinin belki yarısı hastalıktan ve açlıktan öldü. O da öyleydi. Yani benim düşüncem şudur. İttihat Terakki rejiminin başlangıçtaki niyeti, 1915'in ilk aylarında Mayıs ayına kadar olan süredeki niyeti, bir, Ermenilerin kafasını koparmak, yani yönetici kadrolarını, fikir önderlerini, zenginlerini, sözü dinlenenlerini yok etmek, örgütsel yapıyı çökertmek. Geriye kalan sıradan Ermeni halkını ise ülke içinde dağıtmak. Yani Bilecik'e gönder, Muğla'ya gönder, Ankara'ya gönder. Yani daha sonra 1925'te Kürtlere ne yapıldıysa aynısını yapmak. Ülkeye dağıtmak. Suriye'ye filan, her tarafa dağıtmak. Anlaşılan buydu. Anlaşılan 1915 Mayıs'ına kadar, Haziran'ına kadar olan dönemde, Ağustos ayına kadar olan dönemde, bu Ermenilerin birçoğunun savaştan sonra yerlerine geri dönecekleri tahmin ediliyordu. Beklenti buydu. Yani bir dağıtalım, bir kısmı oralarda kalır, bir kısmı tekrar yurduna döner. Bunun bir çıkmaz bir yol olduğunu Ağustos ayında tam olarak idrak ettiler. Çünkü bir sevkiyat olarak başlayan hareket bir katliama dönüştü. Ve müthiş bir yağma hadisesine dönüştü. Yani Ermenilerin yaşadığı her yerde çevredeki etkili ve yetkili kişiler bir kudurmuş vahşi hayvanlar gibi Ermeni mallarına, kızlarına, çocuklarına, paralarına, eşyalarına el koyma sürecine girdiler. Bu eşyaların geri verilmesi söz konusu değildi. Artı savaş talihsiz bir şekilde sonuçlanırsa sonucunun ne olacağı belli değildi. Yani yarın öbür gün bunların hepsinin hesabı sorulacak. Dolayısıyla sanki tanıkları yok etmeye kararlı bir katil gibi tam olarak Ağustos'un sonrası içinde aynı anda birçok yerde sürgün politikasının ortadan kalktığını devlet eliyle Ermeni mahallelerinin basılarak büyük temizlik yani komple ev ev insanları ölme sürecine girildiğini görüyoruz. Mesela İzmit katliamını araştırmanızı öneririm. 30 Ağustos mudur nedir öyle bir tarihtedir 1915'te. Ankara Ermenilerinin sürgününü incelemenizi öneririm. Sürgün şeyleriyle, konvoylarıyla yola çıkıp trenle Konya civarına getirilip orada bir geçici bir kampta 2-3 ay geçiren Ermenilerin daha sonra katledilmelerini, tekrar trenlere bindirilip Pozantı yolunda, Pozantı'da öldürülmeleri hadisesi. Bunlar hepsi Ağustos ayının sonunda ve Eylül'den itibaren yaşanan hadiseler. Yani kademeleri var, aşamaları var katliamın. Dünyada yeni tip enerji kullanımları yaygınlaştıkça fosil yakıt talebinin azalmasıyla Orta Doğu Arap ülkelerinin ekonomik geleceğini ve akıbetini nasıl yorumlarsınız? Bu soru bundan birkaç sene öncesine kadar çok günceldi. Arap ülkeleri de bu nedenle sermaye kaynaklarını çeşitlendirme yoluna gittiler. Çok çeşitli alanlara yatırım yaptılar. Sonuçta dünyadaki gökdelenlerin ve büyük binaların yarısı eğer Çinlilere aitse diğer yarısı Araplara ait oldu. Yanlış şey de değil, Arabistan'da değil. Hindistan'da, Afrika'da, Angola'da, Karayipler'de, Brezilya'da vesaire yani gayrimenkule yatırım yaptılar. Başka şeylere yatırım yaptılar çünkü petrol bitecek. Son birkaç senedir gördüğümüz bir gerçek var ki biteceği falan yok. Alternatif enerji kaynakları diye pompaladıkları davul zurnayla ilan ettikleri şeylerin geleceği yok. Rüzgar enerjisi olmuyor. Nükleer enerjiyi yeniden canlandırmaları çok zor görünüyor siyasi nedenlerle ve teknik nedenlerle. Dolayısıyla dünya feci surette fosil yakıtlara mahkum. Avrupa'da kömür yasaklanmıştı, kömür yeniden başladı. Yani Almanya'da, İngiltere'de ve petrol konusunda da Suudi Araplar, OPEC petrol üretimini arttırmayacağız dediği için Amerika az kalsın bunları dövüyordu. Daha 2-3 hafta önce. Yani petrol üretimindeki bir azalma değil, artma eğilimi var şu anda. Petrol talebinde, eğitiminde, üretiminde demeyelim. Ve bütün ideolojik yaygaranın yaygaraya rağmen dünya çapında petrol olsun, doğalgaz olsun üretimi, tüketimi son 5 yıllık, 10 yıllık trendde sürekli artış halinde. Azalmıyor, artıyor. Karadağlılar kendilerini Osmanlı olarak görüyorlar mı? Balkanlarda Osmanlı etkisi hala devam ediyor mu? Hayır, Karadağlılar kendilerini hiçbir zaman Osmanlı olarak görmemişler, hala da etmiyor. Öyle bir şey görmüyorlar. Yani geçen günkü ufacık bir anekdotu anlatayım size. Bir yürüyüş sırasında bir bahçede şey vardı, Trabzon hurması ağacı vardı. Bahçeye böyle duvarına çıkıp bahçenin bir iki tane kopardım. Hop pat diye yandan pencereden bir yaşlı teyze çıktı. Ne yapıyorsun dedi. Gel dedi, ben bak bir leğen toplamışım, sabahleyin al, mutlaka al, bir tane yetmez, bir torba vereyim, daha vereyim, çok da güzel filan falan derken. İşte ben yabancıyım, nerelisin dedi. Ukraynalı mısın dedi. Öyle, acayip bir sevimlilik. Yok dedim, sen ne diyeceksin? Ermeni desen ne olduğunu bilmez, bir sürü açıklama yapman gerekir. Türk dedim. Şöyle diyeyim, yüzü yarım saniye için asıldı. Böyle bir durgunluk geldi yüzüne, göz ifadesi kayboldu, geri geldi. Sonra kendini toparladı ve aa mutlaka, aa ne kadar hoş, tamam al ya, meyve vereyim, daha vereyim noktasına gelirdi. O bir saniyelik donma çok şeyi anlatıyor. Ben böyle şeyleri iyi gözlemlerim, iyi bildiğim bir hadise bu. Yok yani şey övünüyorlar, tarih boyunca Türk zorbalığına karşı nasıl mücadele ettiler, savaştılar, savaşları kazandılar ve bağımsızlıklarını canları pahasına elde ettiler. Bu yani bütün bir ulusal anlatının, bir ulusal mitolojinin temeli. Türk derken Boşnak ve Arnavut anlatıyor. Tasvip edilen şeyler değil bunlar. Ha, biz çok Türk var şimdi şeyde, Montenegro'da. Yani şey bir ülke, rahat bir ülke ve yani Türklere parası varsa eğer, yatırım yapacaksa, sermayesi varsa kucak açıyorlar, buyurun diyorlar. Ama kendilerini Osmanlı olarak katiyen görmüyorlar. Osmanlı'yı tarih boyunca düşman olarak tanıyorlar. Başka? Yetsin mi bu kadar? Bakayım şöyle, daha farklı bir şey var mı burada? Hocam, ekşi sözlüğün entelektüel bir ortam olduğunu düşünüyor musunuz? Muhterem Bey, Rusların yenilgileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Olmayan bir şey hakkında ne düşünebilirim bilmiyorum. Rusya Ukrayna Savaşı'nı kazandı. Ukrayna Savaşı'nı kazanacağı ve bu konuda, bu sonuç konusunda en ufak bir kuşkunun olmadığı birinci günden belliydi. Her zaman belliydi. Yani aradaki güç farkı tahayyül edemeyeceğiniz kadar büyük, çok büyük. Gitgide ben o kanıya vardım ki Rusya'nın amacı Ukrayna'yı yenmek değil. Rusya'nın amacı Avrupa'yı dize getirmek. Yani çok daha büyük düşünüyorlar. Ve onu da başaracaklar gibi duruyor. Yani Amerika'nın Rusya'ya açtığı ekonomik ve diplomatik savaş Rusya'yı değil Batı Avrupa'yı vuruyor. Ve gitgide ciddileşen bir şekilde, yani etkileri önümüzdeki 100 yıl boyunca hissedilecek şekilde Avrupa ekonomisinin ve Avrupa sosyal dokusunun çökertildiğini görüyoruz. Bunu bekliyorlar, bunu tasarlıyorlar anladığım kadarıyla Ve günü geldiğinde Avrupa ile hadi gelin bakalım pazarlık masasına oturalım diyecekler diye tahmin ediyorum. Yoksa Ukrayna'da yaptıkları, yani Ukrayna'da son bir ayda yaptıklarını ilk günden de yapabilirlerdi. Yani hava kuvveti açısından ne kıyaslanmayacak kadar üstünler. Uzun menzilli füzeler konusunda kıyaslanmayacak kadar üstünler. Yani Ukrayna'nın enerji altyapısını çökertmek son birkaç haftadır görüldüğü gibi çocuk oyuncağı Rusya için. Enerji altyapısını çökertirsen, yani ülke çapında elektriği kesersen, Ukrayna savaşamaz. Savaşamaz. Vaziyetler böyle. Yani son birkaç gündür öyle görünüyor ki Zelenski hükümetinin miadı dolmak üzere. Fakat Rusya'nın savaşa yaklaşımı, ki uzun süre şey yaptı, yani soru işaretleri uyandırdı kafamda. Öyle anlaşılıyor ki yavaş gitmeyi tercih ediyorlar. Evet, savaşın başından beri bu savaşın Ukrayna ile Rusya değil, Batı ile Rusya arasında olduğunu iddia ediyordum. Pekişmiş oldum demiş Dursun Kahraman. Çok net, çok net. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bir savaş. Amerika Birleşik Devletleri son 20-30 yılda her savaşta olduğu gibi kendisi savaşmıyor. Bir ülkeyi piyon olarak seçip onları öne sürüyor. Ondan sonra da mahvedip, yıkıp, yer yaşanmaz bir yer haline geldikten sonra hiçbir şey olmamış gibi bırakıp gidiyor. Vietnam'da böyle yaptı, Irak'ta böyle yaptı, Libya'da böyle yaptı, Afganistan'da böyle yaptı, Ukrayna'da böyle yapıyor. Ben size söyleyeyim, Rojava'da da böyle yapacak. Vaziyetler böyle. Zannediyorum dolu dolu bir program oldu. Bu kadar. Ama Kherson'dan kaçtılar ama. Ne oldu? Ukraynalılar da Kherson'dan kaçmaya karar verdiler. Bugün çıktı haberi. Bir şey de, yani savaşın gidişini değiştiren bir hadise değil Kherson'un el değiştirmesi. Benim gördüğüm şu, istedikleri anda birkaç günlük bir operasyonda Ukrayna rejimini indirebilirler. Ama indirmiyorlar. Çünkü işin uzaması işlerine geliyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün bu kadar. Allah'a ısmarladık diyorum. Varsa biraz paranız, Patreon'a sizi beklerim. patreon.com/nisanyan bir damla göl olur. Yine bilmem ne, onun bir de devamı vardı, neyse. $1, $3 neyse katarsanız bütçemize ciddi bir katkı oluşacaktır. Çok teşekkür ederim şimdiden. Allah'a ısmarladık.